bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Bir Cadı Masalı Leyla Navarro. Kızgınlık, Güç ve Cinsel Roller Üzerine. Remzi Kitabevi. 1. Basım 1999. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Tülin Türkoğlu. Özellikle bizimkine benzer kültürlerde öfkenin dışa vurulması konusunda kadın ve erkek açısından bir çifte standart söz konusudur. Erkeğin öfkesini dışa vurması erkekçe bir davranış olarak görülür, kabul edilir ve neredeyse desteklenirken kadın, kadınsılığından kaybetmek, ayıplanmak, cadılıkla suçlanmak korkularıyla yetiştirildiğinden öfkesini bastırmaya koşullandırılır. Dışa vurulmayan arzular, kızgınlıklar, düşünceler zamanla tahrip edici bir güce dönüşür. En olmadık yerde patlayarak kişinin iç dünyası olduğu kadar çevresiyle ilişkilerini de yıkar geçer. Leyla Navarro bu kitabında kızgınlığın belirtilerine, içimizden gelen ve çevremizdekilerin gönderdiği işaretlere kulak vermenin önemini, kızgınlığımızı ifade etmenin yollarını ve bu tahripkar gücü nasıl olumlu bir enerjiye dönüştürebileceğimizi anlatıyor. Yaşanmış örnek olaylardan yola çıkarak ruhsal sağlığımızı korumanın ipuçlarını sunuyor. En derin korkumuz yetersizliğimiz değil, en derin korkumuz sonsuz gücümüzdür. Bizi asıl ürküten karanlığımız değil, kendi ışığımızdır. Marianne Williamson, Aşka Dönüş. Daniel'a, bütün cadılıklarımı bir gelişim serüvenine dönüştürmeyi başardığı için teşekkürlerimle. Bu kitabı yazarken, bu kitabın yazılışında emeği geçenlerin sayısı iki elin parmaklarından kat kat fazla. Yıllar boyu özel dünyalarını benimle paylaşmış, sorunlarının sancılı patikalarında yoldaşlık ettiğim değerli danışmanlarım, vazgeçilmez yaşam öğretmenlerim oldu. Bana kazandırdıkları deneyim ve içgörüler için içten teşekkürler. Eşdeğer bilgi ve deneyim kaynaklarımdan bir diğeri ise grup çalışmalarına katılan, özellikle de bu kitabın oluşumunda birebir etkide bulunan yaratıcılık, kızgınlık gruplarının yürekli grup üyeleridir. Tüm gruplara olduğu kadar kızgınlık gruplarına da katılarak bilgilerimi artıran grup üyelerine içten teşekkürlerimin bu kitapla ulaşacağını umuyorum. Kitabın yayına girmesinden önce eleştirel bir okur gözüyle metni gözden geçiren, düşünce, fikir ve önerilerini esirgemeyen kıymetli meslektaş ve mesai arkadaşlarımdan Dr. Gülçin Arı Sarılgan, psikolog Tözdet Öztaş ve değerli eğitimcimiz Solmaz Havuz'a içten teşekkürlerimi sunarım. Yoğun çalışma temposundan ayırmış oldukları kıymetli zaman ve titiz okumalar kadar değerli fikir, öneri ve geri bildirileri benim güvence odaklarım oldu. Yılların destek gücü Profesör Necla Öner bir diğer güven kaynağım. Titiz ve açık sözlü görüşleri, ilkelerine sadık tutumu içinde özenli okurluğu, kitabın yayına hazırlığını tamamladı. Kadim dostum Nuran Abdullah'ın coşkulu editörlüğü, düşünceli eleştirmenliği ve vazgeçilmez mizah duygusu yazı yolculuğumun olmazsa olmazları arasında. Ve çok değerli ve hevesli editör grubum Nil Adalı, avukat Suna Altun, Sevil Anık, psikolog Tülin Arman, Melekşah Aslan, Vivi Bertan, Doktor Genihal Büyük Yıldırım, Ayşe Kardeşçalı, servisimin cömert ve psikolog Neşe Yüksel'e çok özen ve içten teşekkürlerimi sunarım. Ayırdığınız değerli zamanlar, gösterdiğiniz dikkat ve özen kadar fikir, öneri ve geri bildirileriniz vazgeçilmez nirengi noktalarım oldu. Çizgilerini kitaba katmama izin verdiği için Piyale Madra'ya ayrıca teşekkür ederim. Uzun sözcüklerin bazen söyleyemediğini, 3-4 kare içinde anlatabilmenin gücüne her zaman hayran kaldım. Çizgilerindeki ince mizahın okuru eğlendirerek düşündüreceğine, böylelikle de kitabı tamamladığına inanıyorum. Kitabın yazı düzeltmelerinde emeği geçen asistanım Nezihe Eli'ye, referans ve kaynakçalarını tamamlayan Nilüfer Uzun'a dikkat ve özenleri için çok teşekkürler. Eleştiriler hiç alışılmadık, duyulmuşluk duygusu yaşatır mı? Evet, nitelikli yapılırsa gerçekten de yaşatır. Bu duyguyu yaşatan editör Zeynep Atayman'a içten teşekkürlerimle. Metnin özenli elden geçirilişi, dil konusundaki öneri ve düzeltmeleri sayesinde elinizdeki kitap daha da yalın bir okunuşa kavuştu. Olgun anlayışı ve desteği için eşim Daniel'ın uzun çalışma dönemlerinde geliştirdiği sabır ve hoşgörü kadar sağladığı bireysel alanın da bu ilişkinin keyifli yaşanışında mihenk taşı olduğunu düşünüyorum. Ve ayrıcalıklı teşekkürlerim yazılarımın fil dişi kulesi olan Gökova ve Karaca Söğüt'e, bilgisayar ve internet bağlantılarımın teknik sorumlusu Ali Kaptan, Ali Pursal sayesinde bilimum arızalarımın sihirli bir şekilde yok olduğunu düşünüyorum. Dünya ile bağlantı noktam olan Can Market'in sevimli yöneticisi Sultan Şahin, İskele'nin güler yüzü küçük melekleri Prenses Gülümser Ölmez ve Kurabiye Gönül Ölmez, İskele'mizin Fahri Muhtarıçesi Melek Şahin, yazı dönemlerimin vazgeçilmez simaları. Sayelerinde Gökova büyülü evrenim, Karaca Söğüt ise evrim oldu. Bir yayla köyüydü orası. Döne döne uzanan taşlı sarp bir yolla varılan, dut ağaçlarının gölgesinde kiremit damlı evlerin sanki oraya buraya serpiştirilmiş gibi göründüğü bir dağ köyü. Gezilerimden birinde yoluma çıkmıştı. Renkli ahşap pancurları, tahta oyma kapıları ve yaz sıcağında öğle uykusu için kaçılan tahta direk üstü köşkleriyle yaşayan bir dağ köyü. Her köyün kendine has öyküleri gibi nesilden nesile aktarılan hikayeleri, sevgi kahramanları, köyün aptalı, iyisi ve kötüsüne dair efsaneleri vardı. Aralarında en ürkütücüsü köyün cadısı hakkında anlatılanlardı. Yok efendim çocukları kaçırıp besler, sonra da parça parça eder yermiş, yok evinde yarasalar uçuşurmuş, azgın köpekleri aslında dağdaki vahşi kurtlarmış, evindeki saksı çiçekleri ete vurmuş vesaire. Zaman zaman görünürmüş ortalıkta. Ayaklarına dolaşan etekleri, koca şalı ve kolundaki sepetiyle yalın ayak hızla geçermiş önlerinden. O dolaştığında herkes evine sığınır, anneler bir çabuk da çocuklarını eteklerinin arasına alır, erkekler yere bakarak adımlarını hızlandırır, yaşlı kadınlarsa yere tükürüp kısa dualarla lanetlermiş onu. Hiç ama hiç yüzüne bakılamazmış cadının. Hele hele gözleriyle karşılaşmak sanki ölüm fermanıymış. O köyde yaşamayıp o hikayelerle büyümediğim için cadı bende aynı çağrışımları uyandırmıyordu. Bunun dilden dile aktarılırken yapılan eklemelerle abartılan yöresel öykülerden biri olduğunu düşünüyordum. Yalnız yaşayan, köyün acımasız kuralları arasında sıkışmış, kendini zorluk içinde var etmeye çalışan acılı bir kadındı mutlaka. Merakımı kışkırttığı kadar anlatılması güç bir yanıyla beni cezbetmişti. Onu görmeye karar verdiğimde köylüler beni caydırmak için ellerinden geleni yaptılar. Katiyen gitmemeliydim. Onun evine gitmek lanetlenmek demekti. Hele orada göreceklerim hayatımı alt üst edecek, ruhumu öylesine dağlayacaktı ki bir daha kendimi toparlamam mümkün olamayacaktı. Bu merakı yüzünden işte kaç kişi ya hastalanmış ya bir kazaya kurban gitmiş veya varını yoğunu yitirmişti. Hele hele yüzüne bakmak ölüm demekti. Yola çıktığımda akşamüstüydü. Güneşin batmasına 2-3 saat ya var ya yoktu. Tarif edilmiş dağ yolundan evine doğru yürürken kalbinin çarpıntısının yokuştan mı yoksa korkudan mı olduğunu pek ayırt etmek istemedim. Kayalar ve dikenler arasında ilerleyen sarp patikada geri dönüşü olmayan bir çekim gücü adeta ayaklarımı kendiliğinden götürmekteydi. Bir adım, bir adım daha. Evin önüne vardığımda bir köpek, yoksa kurt mu, uzun uzun uluyordu. Evin çatısına yaslanmış koca incirin yaprakları titreşti ve birkaç olgun incir küt diye kendini yere attı. Bir iki yarasanın kanat ışırtısını kulağımın ardında hissettim. Evin pancurlarında bir tıkırdama oldu. Yoksa bana mı öyle geldi? Kapının üstündeki paslı çanı çaldığımda elimin titrediğini fark ettim. Gıcırdayarak ağır ağır aralandı kapı. "Gel gir içeri," dedi boğuk ses. Ardıma bakmadan oradan dehşet içinde kaçmayı geçirdim kaç kez zihnimden. Ancak zihnim artık ayaklarıma hükmetmekten vazgeçmişti. Alacakaranlık hole girdiğimde hiç değilse yüzüne, hele hele gözlerine bakmamaya kesin kararlıydım. Daha önce görmediysem de aşina sayılan garip çiçekler koca koca saksılarda odanın en önemli köşelerine kurulmuştu. İri yaprakları elleyerek birinden diğerine doğru gidiyor, ne yapacağımı bilemiyordum. Arkamdan gelmekte olduğunu hissediyor, omzumdan soluğunu duyuyordum. Kalın yaylı yapraklı bir çiçeğin gövdesine dokundum. ''Öfke otu o!'' dedi boğuk sesiyle. ''Ya şu?'' diye fısıldadım. ''Şu?'' ''Kekeliyor muydum? O mu?'' dedi. ''O kıskançlık kaktüsü.'' Biraz sendeledim. ''Bu ise utanç ısırganı.'' diye devam etti. ''Şu ileriki ayrılık eğrelti otu, yanındaki ise tutku ağacı.'' Susmasını istiyordum artık. Ancak büyülenmiş bir şekilde oraya yapışmış, adım adım ilerleyerek odadaki nesneleri, çiçekleri elliyordum bir bir. ''Kahve içer misin?'' dedi. Başımı salladım. Getirdiği acı kahveyi yudumlarken gözlerini kaldırmaksızın sadece ayaklarını izliyordum. Toprağa yaşayan güçlü ayaklar. Üstüne düşen uzun bordo etek, kalın deri kemer yeşil yeşil. ''Yo hayır, daha yukarı bakmam imkansız. Uzun ölümcül bir sessizlik. Ne orayı terk edebiliyor ne de gözlerimi daha yukarı kaldırabiliyordum. Oracıkta mıhlanıp kalmıştım. ''Korkuyor musun?'' dedi boğuk ses. Başımı salladım. ''Kim olduğumu merak ediyorsun ha?'' dedi. Yüreğimin çatlayacağını sandım. Göğsümde atlar dört nala koşmaktaydı. Ayaklarına baktım. Uzun bordo eteğimin kıvrımlarını inceledim uzun uzun. Az daha yukarı kalın deri kemer. Karnımda yarasalar dehşetle çırpınıyordu. Yeşil gömlek, ah evet, iri memelerini sarmalayan yeşil gömlek. Az daha yukarı, çıplak boyun, güçlü çene, ağzın iki yanında derin çizgiler. Gözlerimi kapadım. Yere bakmalıydım sadece. Hiç başımı kaldırmadan sadece yere. ''Demek korkuyorsun,'' dedi. Cevaplayamayacak kadar dehşet içindeydim. Ama biliyordum, bakacaktım. Orada kalmamdan, ayrılmamamdan, o gizemli, önüne geçilemez çekimden hissediyordum bunu. Ve tüm gücümü toplayıp gözlerimi ağır ağır yüzüne doğru kaldırdığımda kendi yüzümle karşılaştım. Temmuz 1997 Huzur Vadisi. Sunuş. Tüm gördüklerimiz ya da gördüğümüzü sandığımız birer düş içinde düş değil mi? Edgar Allan Poe. Gayet iyi anımsıyorum. Çatışmalar bölümünün altları hiç çizilmemişti psikoloji kitabımda. Okurken elimin altında bir kalem olması hep hoşuma gider. Sevdiğim, kitapta beğendiğim önemli kısımların altını çizerim. Böylece daha ileri bir zamanda sayfalarını çevirdiğimde hemen gözüme ilişiverirler. Özellikle ders çalışırken bunu sistematik olarak uygulardım. Oysa psikoloji kitabımda çatışmalar bölümü adeta hiç okunmamış, bakir duruyordu. Çatışmalar bana göre değil, ben daha önemli şeylerle uğraşacağım diye düşündüğümü anımsıyorum o zamanlar. Gel gör ki uzmanlık dalımda ilerlemeyi ve profesyonelleşmeyi ciddi bir kızgınlık ve çatışmaya borçluyum. Üniversiteden yeni mezun olmuş, bir lisenin psikolojik danışmanlık bölümünde uzman olarak çalışmaya başlamıştım. Okuldaki mesleki çalışmamın dışında kişisel gelişme içeren grup çalışmalarına duyduğum özel ilgiyi gönüllü birkaç arkadaşımın oluşturduğu bir iki grup yöneterek geliştiriyordum. Maddi karşılığı olmayan bir merak ve heves çalışmasıydı bu. Ancak yine de ciddi araştırma, okuma, hazırlık ve süpervizyon gerektiriyordu. İş ve aile yükümlülüklerimin dışındaki zamanımı akşamlarımı götürmekteydi. Ancak meraklıydım. ''Bu kadar yorulmana gerek var mı? Bu iş değil ki,'' dedi eşim küçümseyerek. ''Kendine eylemek için birkaç arkadaş toplamışsın etrafına, vakit geçiriyorsun. Üstelik de buna ciddi çalışma diyorsun. Buna amatör psikologluk denir. Bu meslek değil ki.'' İçerlemiş, çok da kırılmıştım. Önemsediğim, içtenlikle inandığım bir çalışmaydı. Çok yeni olduğum için maddi karşılık istemeye ne cesaretim vardı ne de inancım henüz. Üniversitede beni her zaman destekleyen hocama koştum. Böyle bir çalışma için maddi karşılık bekleyebilir miydim? Elbette en azından küçük bir miktar istemem gerekirdi. Böylelikle katılanlar daha fazla beklentiyle gelecek, çalışmanın ciddiyeti ve niteliği de artacaktı. Amatör psikologluk ha? Kırgın ve kızgındım. Gösterecektim ben ona. Bugüne değin devam ettirmekte olduğum kişisel gelişme grubu çalışmalarımı böyle bir kızgınlık enerjisi üzerinde inşa ettim ben. Belki de o gün eşim beni kızdırmasa, kışkırtıp sorgulamasa, çalışmalarımı daha aheste ve hafif, daha amatörce götürecek, belki de hiçbir zaman ciddiye almayacaktım, kim bilir. Kızgınlık enerjisine inanıyorum. Kızgınlık, değişimleri güdüleyen, ilişkilere ivme getiren, düşündüren, harekete geçiren son derece önemli bir enerji kaynağı. Özellikle yapıcı ve dürüst kullanıldığında benliğimizi açıklığa kavuşturan, özümüzle barışık olmamıza, yaşamımızda değişimler yapmamıza yardımcı olan çok önemli bir motor gücü kızgınlık. Oysa çoğunlukla kızgınlık enerjisini pek olumlu ve verimli kullanmamayı ya da hiç kullanmamayı veya çok yıkıcı şekilleriyle kullanmayı öğreniriz. Ayrıca birçok duyguda olduğu gibi kızgınlığı da cinsel rollere farklı ve ayrıcalıklı olarak dağıtır, kızgınlık yaşanan durumlarda kadından ve erkekten oldukça farklı davranış ve tutumlar bekleriz. Bu kitap özellikle kızgınlık duygusunu incelemekte, kızgınlığın yıkıcı şekillerine, yıkıcılık yerine nasıl yapıcı ifade ve enerji olarak kullanılabileceğine değinmekte, iyi ifade edilmiş çatışmaların kişileri ve ilişkileri geliştirici boyutlarına bakmaktadır. Aynı zamanda da bu insanca duygunun kadın ve erkek açısından hangi anlamlara geldiğini ve her iki cins tarafından nasıl farklı kullanıldığını incelemektedir. 1. Bölüm. Kızgınlık öncelikle bir duygudur. Duygu ve davranışı ayırt etmeyi bilmek. Duygular ruhumuzun habercisidir. Kendimizi iyi veya kötü hissetmemize neden olurlar. Ancak kesinlikle bizi iyi veya kötü insan yapmazlar. Duygular bize geliverir. Nasıl ve neden olduğunu pek bilmeyiz. Duygu yaşamak, hissetmek son derece doğal ve insancadır. Ruhumuzun sinir uçlarıdır duygular. İyi hava şartlarında veya cildimiz okşandığında bedenimizin rahatladığı, sinir uçlarının gevşediği gibi ruhumuz da bize iyi davranıldığında, olumlu hava şartlarında gevşer, keyifli duygular yaşar. Buna karşılık bize kötü davranıldığında, kötü hava şartlarında kasılır, acı veren duygular yaşarız. Duygular ruhumuzun nasıl olduğunu bildiren habercilerdir. Benliğimizin ruhumuzun nasıl ve ne durumda olduğunu anlayabilmek için duygularımıza kulak verebiliriz. Duygu düşünce değildir. Demek ki duygunun doğrusu ya da yanlışı da yoktur. Duygular kişisel ve görecelidir. O durumu, olayı yaşayan kişiye mahsustur. Benzer durumda herkesin aynı duyguyu hissetmesi de şart değildir. Hiç kimse niçin böyle duyduğumuzu veya duygumuzun yanlış olduğunu tartışamaz ve ispatlayamaz. Zevkler ve renklerin tartışılamayacağı gibi duygular da tartışılmaz. Duygular sadece duyulabilir ve anlaşılabilir. Neden bu duyguyu duyduğumuz değil, yaşadığımız duygularla ne yaptığımız ve nasıl davrandığımız önemlidir. Çalışmalarım süresince en sık rastladığım yanılgı, kişilerin duygularını davranış gibi algılayarak kendilerini yargılamalarıdır. Acı veren olumsuz bir duygu yaşamak, örneğin bizi küçük düşüren bir kişiye karşı duyulan içerleme ve kızgınlık, bizde ona zarar verme isteği uyandırır. Yaşanan duygu içerleme ve kızgınlıktır. Zarar verme isteği ise bu duyguların oluşturduğu bir davranış fantazidir. İçerleme ve kızgınlık duygularının yüklediği enerji bedenimizde davranışa dönüşebilir. Bu davranışı yapmayı ya da yapmamayı seçebiliriz. Pek çoğumuz acı veren duyguların oluşturduğu davranışlardan ya da davranış fantazilerinden ürkerek duygularımızı da yok saymayı yeğleriz. Davranışı yapmamak için duygularımızı bastırmaya, yok etmeye çalışırız. Bunu başarmak için fazlaca enerji harcar, dolayısıyla benliğimizin önemli bir bölümünü de yok etmiş, bastırmış oluruz. Oysa duygumuzu sadece anlayıp kabul edebilir, ne anlama geldiğini düşünebiliriz. Duygunun güdülediği davranışı yapıp yapmamaksa kendi seçimimize, irademize bağlıdır. Duygu kesinlikle davranış değildir, ancak davranışları yönlendirir ve şekillendirir. Kızgınlığımıza kulak vermek. Kızgınlık da bir duygudur. aslında kulak verilmesi gereken çok önemli bir sinyaldir. Kızgınlık, kırıldığımızı veya ihtiyaç ve isteklerimizin karşılanmadığını, hakkımızın yendiğini veya bize yapılan bazı davranışların doğru olmadığını haber veren bir sinyaldir. Bazen kızgınlık, içinde bulunduğumuz ilişki uğruna değerlerimizden, inançlarımızdan, isteklerimizden ve kendimizden fazlasıyla ödün verdiğimizi anlatır bize. Veya normal olarak verebileceğimiz ya da yapabileceğimizin çok ötesinde verip yaptığımızı açıklamaya çalışır. Bazı durumlarda kızgınlık, hayatımızın önemli bir duygusal konusuna gereken önemi vermediğimizi duyurur. Veya başkalarının yeteneklerimizi ve gelişmemizi engelleyen çok aşırı müdahalede bulunduğunu iletir bize. Kızgınlığı duymak, ona kulak vermek çok önemlidir. Genelde yapılan yanlışlar, kızgınlığı duymamak, yokmuş gibi davranmak veya tam tersi kötü ve saldırgan ifade etmek nedeniyle oluşur. Kızgınlığımızı kullanarak başkalarının bizi görmek istediği kimliklere hayır, özbenliğimizin isteklerine evet diyebiliriz. Teresa Bernardes, kızgınlığı hepimizde mevcut olan ve bizi kötü muamele, taciz veya haksızlığa karşı uyaran ve harekete geçiren bir duygu olarak tanımlar. Çocukken yaşadığımız kızgınlıklar genelde aile tarafından kabul görmez, anlaşılmaz veya ayıplanır ve bastırılır. Ailenin kızgınlığa gösterdiği tepkiler çocuğun kız veya erkek oluşuna göre oldukça farklıdır. Erkek çocuklarda daha fazla kabul ve onay gören kızgınlık tepkileri kızlara yakıştırılmaz, beğenilmez ve durdurulur. Böylelikle kızgınlık duygusu kadın ve erkekte farklı tepki ve davranış tarzlarına, farklı ifadelere dönüşür. Oysa kızgınlık çok normal ve insani bir duygudur. Ruhumuzun bir olumsuzluğa karşı verdiği sinyaldir. Kızgınlık duygusu, ilişkimiz içinde bazı davranışların değişmesi gerektiğini işaret eden, açık, dürüst ve saygılı bir biçimde ifade edilip, yapıcı kullanıldığında ise daha iyi bir iletişime ve daha verimli bir birlikteliğe götürülebilen çok önemli bir güç kaynağıdır. Kızgınlık mutlaka saldırıyla mı yaşanmalı? Kızgınlığı saldırganlıktan ayırt etmek gerekir. Saldırıda başkasına zarar verme veya güç kullanarak kontrol etme isteği mevcuttur. Bu da kızgınlıkla birlikte yaşanır veya yaşanmayabilir. Kızgınlık duygusu bazı şeylerin yanlış olduğunu, bize aykırı, ters düştüğünü, bizi kırdığını bildiren bir sinyaldir. Bu sinyale sağlıklı bir şekilde kulak vermeyi pek öğrenmemişizdir. Kızgınlık duygusunun bünyemizdeki temel işlevi, karşılaştığımız haksızlıklar, yaralayıcı, küçük düşürücü, zor durumlar karşısında bizi uyarmak, kendimizi korumaya alabilmemiz veya savunmamız için de enerji vermek, gücümüzü seferber edebilmektir. Kızgınlık insanı enerjik ve güçlü kılar. Kızdığımız zaman duyduğumuz acıyla bizi kızdıran kişinin de canını acıtmayı, onu kızdırmayı, yaralamayı, hatta yok etmeyi düşleriz. Bunlar ilkel boyutta yaşanan dürtülerdir. Çocuklar kızdıklarında arkadaşlarına saldırır, kaba güce başvurarak kendilerini savunmaya alırlar.